Ayrım 24.
Orada bulunan Justin, kendisine hizmet etmek hususunda bir oda hizmetçisinden daha becerikli, sessizce etrafında dönüyordu. Kibritleri, mumu, kitabı getirip yerli yerine koyuyor, geceliğini ortaya çıkarıyor, yatağı açıyordu. Emma, haydi diyordu, tamam artık, git bakalım. Çünkü çocuk ani bir hülyanın sayısız ipliklerine dolanmış gibi, elleri sarkmış, gözleri açık, olduğu yerde kala kalıyordu. Tekrar saadete kavuşmanın sabırsızlığı içinde Emma'ya ertesi gün pek kötü, daha ertesi günler ise berbat geliyordu. Malum hayallerle alevlenen bu hırçın arzu ancak 7. gün Leon'un okşamalarıyla rahatça patlak veriyordu. Leon'un ateşliliği ise hayranlık ve minnet coşkunluğuna bürünüyordu. Emma gösterişsiz ve kendi içine dönük olarak bu aşkın tadını çıkarıyor, onu sevgisinin bütün ustalıklarıyla besliyor ve bir gün kaybolup gitmesi korkusuyla titriyordu. Ekseriya, melankolik seslerin tatlılığıyla ona, ''Ah, beni bırakıp gideceksin sen.'' diyordu. ''Evleneceksin. Sen de ötekiler gibi yapacaksın.'' Leon soruyordu, ''Kim o ötekiler? Erkekler canım.'' Sonra onu baygın baygın iterek, ''Siz erkekler.'' diyordu. ''Hepiniz hainsiniz.'' Bir gün işi felsefeye dökerek, bu dünyadaki hayal kırıklıklarından bahsederlerken Emma, ya kıskançlığını denemek için yahut çok zorlu bir dertleşme ihtiyacına kendini kaptırarak, eskiden Leon'dan önce birini sevdiğini söyleyiverdi. Arkasından da hemen seni sevdiğim gibi değil dedi. Aralarında hiçbir şey geçmediğine dair kızın başı üzerine yemin etti. Genç adam Emma'ya inandı. Bununla beraber ötekinin ne iş yaptığını sormaktan geri kalmadı. Deniz albayıydı dostum. Bu her nevi soruşturmanın önünü almak, aynı zamanda savaşa düşkün bir mizaç sahibi ve iltifatlara alışmış biri olması gereken böyle bir adamı güya büyülemiş olmakla kendine yüksek bir pay vermek için değil miydi? Noter katibi o zaman kendi mevkinin ne kadar aşağı olduğunu anladı. Apoletlere, nişanlara ve ünvanlara imrendi. Bütün bunlar herhalde onun pek hoşuna gitmişti. Müsrifliklerine bakarak zaten bunu anlamıştı. Bununla beraber Emma, acayipliklerinin birçoğundan, örneğin kendisini Rouen'e getirmek için bir İngiliz atı koşulmuş, konçlara devrik çizmeli bir seyisin sürdüğü iki tekerlekli mavi bir arabaya sahip olmak arzusundan hiç söz etmiyordu. Kendisini oda uşağı olarak almasına yalvarmakla onda bu hevesi uyandıran Justin'di. Her ne kadar bu mahrumiyet her randevuya gelişinin zevkini azaltmıyorsa da dönüşünün acılığını çoğaltıyordu. Ekseriya Paris'ten söz açtıkları zaman sonunda Emma hep ''Ah orada olsaydık ne güzel yaşardık'' diye mırıldanırdı. Genç adam elini saçlar üzerinde gezdirerek tatlı bir sesle ''O halde mutlu değil miyiz?'' derdi. ''Evet mutluyuz elbette. Ben çılgının biriyim. Öp beni.'' Kocasına her zamankinden daha sevimli davranıyordu. Ona fıstıklı kremalar yapıyor, yemekten sonra piyanoda valsler çalıyordu. Charles, fanilerin en bahtiyarı olmuştu. Emma da endişesiz yaşıyordu. Ama bir akşam damdan düşercesine ''Sana ders veren Mademoiselle L'Empereur değil mi?'' diye sordu. ''Evet. Peki ama bugün kendisini Madame Liegard'larda gördüm. Ona senden bahsettim. Seni hiç tanımıyor.'' Orta yıldırım düşmesi gibi bir şey oldu. Ama yine Emma tabii bir Eda ile. Ah, herhalde ismimi unutmuş olmalı. Belki Rouen'de piyano hocası olarak birçok Mademoiselle L'Empereur vardır. Mümkün. Sonra canlanarak, ama bende makbuzları var işte bak. Yazı masasına gitti, bütün çekmeceleri karıştırdı. Kağıtları alt üst etti ve sonunda öyle perişan bir hale geldi ki Charles, o adi makbuzlar için bu kadar kendini zorlamamasını söyledi. Emma, hayır, illa bulacağım dedi. Nitekim ertesi cuma Charles, elbiselerinin saklandığı karanlık odada ayağına çizme giyerken, meşinle çorabı arasında bir yaprak kağıt sıkıştığını hissetti. Kağıdı aldı ve okudu. 3 aylık ders ve bazı malzeme için 65 frank alınmıştır. Felici L'Empereur, müzik öğretmeni. Hey şeytan, nasıl olmuş da girmiş çizmemin içine? Emma, herhalde dedi, rafın kenarındaki eski fatura dosyasından düşmüş olmalı. O andan itibaren hayatı sadece bir yalan kumkuması haline geldi. Aşkını gizlemek için tüllere sarar gibi yalanlara sarıp sarmalıyordu. Bu artık bir ihtiyaç, bir merak, bir zevk olmuştu. Öyle ki şayet dün sokağın sağ tarafından geçtiğini söylerse mutlaka sol tarafından geçtiğini anlamak lazım geliyordu. Bir sabah adet edindiği gibi oldukça hafif inerek yola çıkmıştı ki birdenbire kar yağmaya başladı. Charles pencereden yağan kara bakıyordu. Monsieur Bournisien'i gördü. Monsieur Tuvache onu arabasına almış Rouen'e götürüyordu. Hemen indi ve din adamına Kırmızı Hac'a varır varmaz madama verilmek üzere kalın bir atkı emanet etti. Bournisien hana varınca Yonville hekiminin karısını sordu. Hancı kadın, hanımın kendi hanına pek inmediğini söyledi. Papaz akşam Madame Bovary'i kırlangıçta görünce pek ehemmiyet vermez gibi görünmekle beraber başına gelenleri kendisine anlattı. Arkasından da hemen o günlerde katedralde harikalar yaratan, bütün kadınların dinlemeye koştukları bir vaizi övmeye başladı. Papaz kendisinden izahat istememiş olsa bile ileride başkaları daha mütecessiz davranabilirlerdi. Bu düşünceyle her seferinde Kırmızı Hac'a inmek gerektiğine hükmetti. Bu sayede kendisini merdivenlerde görecek olan kasabalılar hiçbir şeyden şüphe edemeyeceklerdi. Ama yine de bir gün Leon'un kolunda Blon Oteli'nden çıkarken Monsieur Leroy ile karşılaştı. Boşboğazlık edeceğini sanarak ödü koptu. Ama dükkancı o kadar budala değildi. Fakat 3 gün sonra odasına girdi, kapıyı kapadı ve ''Paraya ihtiyacım olacak'' dedi. Emma para vermeyeceğini söyledi. Leroy ağladı, sızladı. Kendisine yaptığı hizmetleri, gösterdiği kolaylıkları sayıp döktü. Hakikaten Emma, Charles'ın imzalamış olduğu senetlerden bugüne kadar ancak bir tanesini ödemişti. İkincisine gelince, ricası üzerine dükkancı onun yerine 2 başka senet almaya razı olmuştu. Hatta onların da vadesi bir hayli uzatılmıştı. Dükkancı cebinden henüz parası ödenmemiş eşyanın listesini çıkardı. Bunlar perde, halı, koltukları için kumaş, birçok elbise, çeşitli tuvalet eşyası gibi şeylerdi. Fiyatlarının toplamı yaklaşık olarak 2000 frangı buluyordu. Emma başını eğdi satıcı, fakat paranız yoksa malınız var dedi. Omel civarında Berneville'de fazla bir gelir getirmeyen bir berhanelerinden bahsetti. Burası vaktiyle Monsieur Bovary baba tarafından satılmış olan küçük bir çiftliğe aitti. Leroy, kaç hektarlık arazisi bulunduğuna, komşuların isimlerine varıncaya kadar her şeyi biliyordu. Ben sizin yerinizde olsam diyordu, hemen elden çıkarırdım. Üstelik birkaç para da kalırdı cebime. Emma alıcı bulmaktaki güçlüğü ileri sürdü. Dükkancı bir müşteri bulunacağı ümidini verdi. Fakat Emma bunu satmak için ne yapmalıydı? Vekaletnameniz yok mu? Bu vekaletname sözü içine ferahlık getirdi. Emma, hesabı bırakın dedi. Yok, zahmete değmez. Ertesi hafta yine geldi. Uzun uzadıya uğraştıktan sonra Langlois adında birini bulduğunu övünerek anlattı. Meğer adam kaç para vereceğini açmaksızın uzun zamandan beri oraya göz dikmiş bulunuyormuş. Emma, fiyatın ehemmiyeti yok diye söze atıldı. Bilakis ağırdan alıp herifin nabzını yoklamak lazımdı. Bu iş bir seyahate katlanmaya değerdi. Fakat Emma böyle bir yolculuğa çıkamayacağı için Langlois'un ağzını aramak üzere kendisinin o taraflara gidebileceğini söyledi. Gidip geri dönünce de müşterinin 4000 frank teklif ettiğini açıkladı. Bu haberi Emma'nın yüzü güldü. Dükkancı, doğrusu dedi, iyi para. Emma derhal paranın yarısını cebe indirdi. Borcunu ödemeye kalkınca dükkancı, yemin ederim dedi, sizi bir kalemde bu kadar mühim bir paradan mahrum etmek beni üzüyor. O zaman Emma elindeki banknotlara baktı. Bu 2000 frankın sağlayacağı sayısız miktardaki randevuları hayalinde canlandırarak, nasıl, nasıl diye kekeledi. Dükkancı babacan bir tavırla gülerek, adam siz de dedi. Fatura denilen kağıda her istenilen şey yazılır. Ben aile işlerini bilmez miyim? Elinde tırnaklar arasından kaydırdığı 2 uzun kağıt gözlerini Emma'ya dikmiş bakıyordu. Nihayet cüzdanını açarak her biri 1000 franklık 4 tane senet çıkardı ve masaya dizdi. İmzalayın bunları. Paralar sizde kalsın. Emma fena oldu. Ayak diremek istedi. Dükkancı hiç sıkılmadan ama fazlasını veriyorum ya işte dedi. Bu yaptığım size hizmet değil mi? Bir kalem alarak hesabın altına yazdı. Madame Bovary'den 4000 frank alınmıştır. Kim sizi sık boğaz ediyor? Dedi. Madem ki 6 aya kadar mülkünüzün birikmiş kirasını alacaksınız, ben de son senedin ödeme vadesini o ödemeden sonraya kadar uzatıyorum zaten. Emma bu hesaplar içinde biraz bunalıyor, sanki altın paralar torbalarını patlatmış da etrafında yerlere saçılıp şıngırdamaya başlamış gibi kulakları çınlıyordu. Nihayet Leroy, Vincent adında Rouen'de bankerlik eden bir dostu bulunduğunu, onun bu senetleri iskonto edeceğini, sonra madama hakiki borçtan arta kalanını bizzat ödeyeceğini izah etti. Fakat 2000 frank yerine ancak 1800 frank getirdi. Zira dostu Vincent, haklı olarak komisyon veya iskonto masrafı olmak üzere 200 frankı kendine ayırmıştı. Sonra pek ehemmiyet vermeyen bir eda ile bir de makbuz istedi. Bilirsiniz ticarette bazen öyle olur ki tarih lütfen bir de tarih koyun. O zaman Emma'nın önünde gerçekleştirilmeye elverişli bir fantezi ufku açıldı. Bir eküyü ihtiyat akçesi olarak saklayacak kadar tedbirli davrandı ve o parayla vadesi gelen ilk 3 senede ödedi. Fakat 4.'sü tesadüfen bir perşembe günü eve getirildi. Charles işin aslını öğrenmek için karısının dönüşünü dört gözle bekledi. Bu senetten kocasına bahsetmemiş olmasının nedeni ev idaresi dertleriyle onun canını sıkmamaktı. Emma kocasının dizlerine oturdu, onu okşadı, diller döktü. Veresiye olarak alınan bir sürü lüzumlu şeyi birer birer sayıp döktü. Nihayet sen de görüyorsun ki alınan şeylerin miktarına göre hiç de fazla pahalı değil. Charles ne yapacağını bilemeyince dost doğru Leroy'a başvurdu. Dükkancı bir tanesi 700 franklık ve 3 ay vadeli olmak üzere 2 senet imzaladığı takdirde vaziyeti idare edeceğini söyledi. Charles borcunu ödeyebilmek için annesine acıklı bir mektup yazdı. Lakin ihtiyar kadın cevap gönderecek yerde kendisi kalkıp geldi. Emma kocasına bir şeyler koparıp koparamadığını sordu. Charles evet dedi ama faturayı görmek istiyor. Ertesi gün sabahın kör karanlığında Emma Leroy'a koştu. 1000 frankı geçmeyecek yeni bir hesap çıkarmasını rica etti. Çünkü 4000 franklık senedi gösterirse bunun 1/3'ünün ödenmiş olduğunu söylemek ve dolayısıyla binanın satıldığını itiraf etmek lazım gelecekti. Satış dükkancının pek güzel idare etmiş olduğu ve asıl esası ancak sonradan öğrenilen bir muameleydi. Madame Bovary'a alınan şeylerin fiyatları pek düşük olmakla beraber masrafı bir hayli kabarık buldu. Halıdan vazgeçemez miydiniz sanki? Niçin koltukların kumaşını değiştirdiniz? Benim zamanımda her evde yaşlı insanlar için bir tek koltuk bulunurdu. Hiç değilse annemin evinde böyleydi. Annem de sizi temin ederim hanım hanımcık bir kadındı. Herkes zengin olamaz ki. Böyle masrafa hiçbir servet dayanmaz. Sizin yaptığınız gibi nazlı bebek usulü yaşamaktan yüzüm kızarır benim. Hem de ihtiyar olduğum halde, bırakılmaya ihtiyacım olduğu halde. Bakın da hele şu süslere, şu gösterişlere. Nasıl? 2 franga ipek astar mı? Aynı işi gösterecek 50 santime hatta 40 santime ince pamuklular varken. Emma kanepeye uzanmış, elinden geldiği kadar sakin bir eda ile cevap verdi. Yeter madam, yeter artık, yeter. Bir iki nasihata devam ediyor, böyle giderse hastanede öleceklerini haber veriyordu. Zaten kabahat Bovary'nindi. Bereket versin ki şu vekaletnameyi iptal edeceğine söz vermişti. Nasıl? Evet, bana yemin etti. Emma pencereyi açtı, Charles'ı çağırdı. Zavallı adam annesinin kendisinden kopardığı sözü itiraf etti. Emma gitti, sonra dönüp mağrur bir tavırla onu kocaman bir kağıt uzattı. İhtiyar kadın, teşekkür ederim dedi. Vekaletnameyi ateşe attı. Emma tiz perdeden sürekli bir kahkahayla gülüyordu. Sinir buhranı geçiriyordu. Charles, aman Allah'ım diye haykırdı. Sen de haksızlık ediyorsun, sen de. Her gelişinde onunla kavga çıkarıyorsun. Annesi omuz silkerek bütün bunların yapmacık olduğunu söylüyordu. Fakat Charles ilk defa isyan ederek karısının tarafını tuttu o kadar ki Madame Bovary anne kalkıp gitmek istedi. Hemen ertesi sabah evden çıktı. Kendisini tutmak isteyen oğluna eşikte hayır hayır dedi. Onu benden çok seviyorsun. Bunda haklısın. Bu tabii bir şey. Alt tarafı ne olacaksa olur. Görürsün, güle güle oturun. Çünkü sandığın gibi bu yakınlarda kavga çıkarmaya gelicilerden değilim ben artık. Charles yine de Emma'nın karşısında ne yapacağını bilemedi. Emma da kendisine güvensizlik gösterdiği için dargınlığını saklamıyordu. Ancak birçok yalvarıp yakarmadan sonra yeniden adına vekaletname çıkarılmasına razı oldu. Hatta Charles, Emma ile birlikte Monsieur Guillaume'ne giderek eskisinin aynı bir ikinci vekaletname yaptırdı. Noter, halden anlarım dedi. Bir bilim adamı olarak hayatın pratik ayrıntılarıyla uğraşamaz. Charles, zaafına üstün bir meşguliyetin iltifatlı görünüşünü sağlayan bu dalkavukça düşünceyle kendini daha rahat hissetti. Ertesi perşembe otelde, odalarında, Leon ile o ne coşkunluktu. Emma güldü, ağladı, şarkı söyledi, dans etti, şerbetler getirtti, sigara içmek istedi. Hasılı Leon'a acayip fakat harikulade, tapınmaya layık bir halde göründü. Leon, varlığının hangi tepkisinin Emma'yı hayatın zevklerine böyle fırlattığını bilemiyordu. Çabuk öfkeleniyordu. Obur oluyordu, şehvetli oluyordu. Leon'la birlikte alnı açık, dediğine göre dile düşmekten korkmaksızın sokaklarda dolaşıyordu. Bununla beraber Rodolf ile karşılaşmak ihtimali zihninde belirir belirmez ürperiyordu. Ona öyle geliyordu ki birbirlerinden ebediyen ayrılmış olmalarına rağmen henüz hakimiyetinden tamamıyla kurtulmuş değildi. Bir akşam Yonville dönmedi. Charles aklını oynatacak gibi oldu. Küçük Berthe annesi yok diye uyumak istemiyor, çatlayacak kadar hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Justin rastgele yollara dökülmüştü. Monsieur Humais bile eczaneyi bırakıp gitmişti. Nihayet saat 11'e doğru Charles Artık yerinde duramayarak arabayı hazırladı. İçine atladı, beygiri kamçıladı ve sabahın saat 3'üne doğru Kırmızı Hac'a vardı. Kimseler yoktu. Noter katibinin onu görmüş olacağı aklına geldi. Fakat nerede oturuyordu? Bereket versin, patronun adresini hatırladı ve oraya koştu. Gün doğmaya başlıyordu. Bir kapının üstünde tabelalar gözüne ilişti. Kapıyı çaldı. Birisi kapıyı açmaksızın ona istediği adresi söyledi. Bu tarife, gece yarısı el alemi rahatsız eden insanlara karşı bir alay küfür eklemeyi de unutmadı. Noter katibinin oturduğu evin ne çıngırağı, ne tokmağı, ne de kapıcısı vardı. Charles kapıyı var kuvvetiyle yumrukladı. O sırada bir polis memuru geçti. O zaman korktu ve çekip gitti. Kendi kendine ben çıldırdım galiba dedi. Herhalde Monsieur Lormo da akşam yemeğini alıkoymuş olmalılar. Lormo ailesi artık Rouen'de oturmuyordu. Madame Dubreuil'le bakmak için kaldı herhalde. İyi ama Madame Dubreuil öleli 10 ay oluyor. Peki nerede öyleyse? Aklına bir fikir geldi. Bir kahveye girerek adres kitabını istedi. Acele acele Mademoiselle L'Empereur'ün adını aradı. Larenel de Marakiner sokağında 4 numarada oturduğunu öğrendi. Tam o sokağa giriyordu ki Emma öbür uçtan çıkıverdi. Charles kucaklamadan ziyade adeta kadının üzerine atıldı. Dün seni kim alıkoydu? Hastaydım. Ne hastası? Nerede? Nasıl? Emma elini alnından geçirdi. Mademoiselle L'Empereur'ün evinde. Emindim. Zaten oraya gidiyordum. Boşuna gitme. Az önce sokağa çıktı. Fakat bundan sonra kendine hakim ol. Küçücük bir gecikmeden bu kadar telaşa düşeceğini bilirsem artık serbest davranamam. Anlıyorsun değil mi? Bu kaçamaklarında hiç tedirgin olmamak için kendi kendine verdiği bir çeşit izindi. Nitekim bundan keyfi istediği gibi alabildiğine faydalandı da. Leon'u görmeye canı istedi mi? Rastgele bir bahane bulup yola çıkıyor. O gün kendisini beklemeyen Leon'u gidip noterlikte buluyordu. İlk defalar bu onun için büyük bir mutluluktu. Fakat çok geçmeden gerçeği saklayamaz oldu. Yani patronu böyle rahatsız edilmelerden çok şikayetçiydi. Emma aldırma gel diyordu. O da sıvışıyordu. Emma Leon siyahlar giysin ve 13. Louis'in tablolarına benzemek için de çenesinden küçücük bir sakal bıraksın diye tutturdu. Nerede oturduğunu öğrenmek istedi. Evini pek kötü buldu. Leon utancından kızardı. Emma onun bu halini aldırmadı. Sonra kendisininkini eş perdeler satın almasını tavsiye etti. Leon'un masraf olacak demesine gülerek aman sen de diye karşılık verdi. Paracıklarına da ne kadar düşkünsün. Leon'un her seferinde son randevudan itibaren neler yapmış olduğunu bir bir anlatması gerekiyordu. Emma ondan şiir, kendisi için şiir, kendi namına bir aşk şiiri yazmasını istedi. Leon ikinci mısra kafiye bulamadı ve sonunda hediyelik bir kitaptan bir sone kopya etti. Bütün bunları kendi gururunu okşamaktan ziyade onun hoşuna gitmek için yapıyordu. Leon onun fikirlerini münakaşa etmiyordu. Bütün zevklerini kabulleniyordu. Emma onun metresi olacağına, o Emma'nın metresi oluyordu. Emma'nın öpücüklere karşılık tatlı sözleri Leon'un yüreğini çeliyordu. Derin ve gizli oluşu yüzünden adeta madde dışı bir hale gelen bu baştan çıkarmayı acaba nereden öğrenmişti? Leon Emma'yı görmek için Yonville'e gittikçe ekseriya eczacılarda yemeğe kalırdı. Bir seferinde kendisini de nezaketen eczacıyı davet etmesi gerektiğini düşündü. Monsieur Homais, hay hay dedi. Zaten benim de insan yüzü görmeye ihtiyacım var. Burada adeta küfleniyordum. Beraberce tiyatroya, lokantaya gideriz. Papaz uçururuz. Madame Homais, kocasının atılmak istediği belirsiz tehlikelerden ürkerek şefkatle, ah dostum diye mırıldandı. Ne varmış canım? Eczaneden durmadan sızan zehirler arasında yaşamakla sağlığımı yeter derecede mahvetmiyor muyum sanki? İşte, zaten kadınların huyu böyledir. Bilimi kıskanırlar, sonra da en masum, en meşru eğlencelere de karşı koyarlar. Ne olursa olsun, bana güvenin. Bugünlerde Rouen'e geleceğim. Birlikte artık vur patlasın, çal oynasın. Eczacı eskiden böyle bir deyim kullanmaktan pek çekinirdi. Ama şimdi, zamanenin geçer akçesi saydığı o delişmen ve Parisli üslubuna bayılıyordu. Ve tıpkı komşusu Madame Bovary gibi, noter katibini Paris adetleri hakkında merakla sorguya çekiyor, hatta burjuvaları afallatmak maksadıyla, örneğin gidiyorum yerine, kirişi kırıyorum kabilinden argo kelimeler kullanıyordu. Böylece bir perşembe günü, Emma Monsieur Homais'i Altın Aslan mutfağında rast gelince şaşırdı kaldı. Eczacı yolcu kıyafetindeydi. Yani sırtında nereden çıktığı belli olmayan, kocaman bir palto, bir elinde bavul, öbür elinde de eczanesinde ayaklarını ısıtmak için kullandığı kürklü bir tandır vardı. Kasabadan ayrılması halkı meraka düşürmesin diye yola çıkacağını kimseye açmamıştı. Gençliğinin geçtiği yerleri tekrar görmek düşüncesi onu pek heyecanlandırmış olmalıydı ki o uzun yolculuk boyunca durmadan konuştu durdu. Sonra şehre varır varmaz hemen arabadan atlayarak Leon'u aramaya koyuldu. Noter katibinin direnmesine rağmen delikanlıyı büyük Normandi kahvesi sürükledi. Umumi bir yere girince şapka çıkarmayı taş adeti sayarak kahveye şapkası başında daldı. Emma Leon'u 3 çeyrek saat bekledi. Sonunda noterliğe koştu ve aklı türlü ihtimallerle perişan, Leon'u kayıtsızlıkla itham ederek, zaafında kendi başına kakarak, anlı pencere camlarına dayalı saatlerce bekledi. Berikiler saat 2'de henüz kahvede sofra başındaydılar. Büyük salon boşalıyordu. Sobanın palmiye biçimindeki borusu, beyaz tavanda yaldızlı bir sorguçla nihayetleniyordu. Yanlarında cam mekanın arkasında tam güneşin alnında küçük bir fıskiye bir mermer havuza şapırdayarak dökülüyordu. Havuzda maydanozlarla kuşkonmazlar arasında sersemlemiş 3 ıstakoz kenarda üst üste konmuş bıldırcınlara doğru uzanıyordu. Homais'in keyfine diyecek yoktu. Ziyafetten çok lüksten mest olmuştu. Ama pomart şarabı da melekelerini biraz tahrik ediyordu. Nitekim romlu omlet gelince kadınlara dair ahlaka aykırı düşünceler ortaya attı. Onu en fazla büyüleyen şey şıklıktı. Güzel döşenmiş bir dairede zarif bir tuvalete bayılıyordu. Vücut güzelliğine gelince iyi parçaları da hor görmüyordu tabii. Leon, ümitsizlik içinde duvar saatinden gözlerini ayırmıyordu. Eczacısı içiyor, yiyor, konuşuyordu. Birdenbire, ''Siz'' dedi, ''Rouen'de yoksunluk içinde olmalısınız. Gerçi sevgiliniz pek uzaklarda oturmuyor ama...'' Leon kıpkırmızı kesilince de, ''Haydi haydi'' dedi, ''Samimi olalım, inkar mı edeceksiniz Yonville'de?'' Genç adam kekeledi. ''Madame Bovary'nin evinde kur yapmıyor musunuz?'' ''Kime?'' ''Hizmetçi kıza.'' Şaka söylemiyordu ama kendini beğenmişlik, her türlü sakınganlığı unutturmuş olacaktı ki Leon istemeyerek itiraz etti. O yalnız esmer kadınlardan hoşlanırdı. Eczacı, size hak veririm dedi. Onlar daha ateşli olurlar. Dostunun kulağına eğilerek bir kadının ateşli olup olmadığını ne gibi belirtilerden anlamak lazım geldiğini anlattı. Hatta konuyu genişleterek çeşitli milletlere mensup kadınlardan söz açtı. Alman kadını edalı, Fransız kadını çapkın, İtalyan kadın hırslı olurmuş. Noter katibi, ya zenci kadınlar diye sordu. Onlar sanatkarlara layıktır. Garson, 2 küçük fincan kahve.